Ayrım 16.
Artık tek isteği Dorking yakınlarındaki evine gitmekti. Eskiden güzel hosteslerle kısa ama ateşli ilişkileri olurdu. Ama Susan ile evlendiğinde hepsi geride kalmıştı. Otel yataklarında geçirilen 5000 gece Susan'ın lavanta kokusu sinmiş kendi yatağına dönme isteğini arttırmıştı. Biri erkek, biri kız, iki çocukları vardı. Susan, Charles'a balayları sırasında hamile kalmıştı. 23 yaşındaki oğulları bilgisayar programcısıydı. 18 yaşında olan kızları Jennifer ise o yıl sanat tarihi okumak üzere York Üniversitesi'ne girmişti. Jennifer eve dönme isteğini kamçılayan bir başka sebep olmuştu. Emekliliğine 2 yıl kalmıştı ve artık tek görmek istediği yer kapısında yolunu gözleyen Susan'ın beklediği evleriydi. Mürettebat otobüsünün karşı koltuklarından birinde oturan yardımcı pilot gözlerini şoförün başının arkasına dikmişti. Sol tarafındaki iki ikinci pilot hala doymamış bir merakla gerilerinde bıraktıkları Bangkok şehrinin parlak ışıklarına bakıyordu. Klima sayesinde dışarıdaki yapış yapış sıcağına ulaşamadığı serin mürettebat otobüsünün arkasında kabin ekibi vardı. Bir kabin hizmetleri direktörü KHD ve 11 hostes, 4 host. 2 gün önce bu ekiple Heathrow'dan buraya uçmuştu ve KHD'nin mürettebat bölmesinin kapısından kuyruğa dek her yeri kontrolü altında tutacağını biliyordu. Onun işi buydu ve o da yıllarını bu işe vermişti. Kaptan Adrian Fallon'un görevi onları Bangkok'tan Heathrow'a ya da seyir defterinde yakında kayda geçirileceği şekliyle BKK'dan LHR'ye götürmesi için maaşını ödeyen 400'den fazla yolcunun olacağı bir başka Boeing 747-400 Jumbo'yu uçurmaktı. Mürettebatı taşıyan otobüs kalkışa 2 saat kala havaalanının girişine vardı. Kapıdaki görevliler başlarını sallayarak geçmesine izin verdi ve otobüs British Airways yani BA ofisine yöneldi. Kalkışa uzun sayılabilecek bir süre vardı ama Captain Fallon inatçı bir adamdı. BA ofisi Sydney'den yerel saatle 15.15'te kalkan Speedbird 10'ın tam Bangkok saatiyle 21.45'te ineceğini bildirmişti. Otobüsün 2 kilometre kadar gerisinde siyah bir limuzin vardı. Tek yolcusu üniformalı şoförün arkasındaki konforlu bölümde oturuyordu. Araba ve yolcusu seçkin Oriental Hotel'den geliyordu. Son derece şık ve kaliteli giysiler içindeki üst düzey yönetici 3 gündür orada kalıyordu. Bagajda kilitleri pirinçten, gerçek deriden valizi vardı. Az ama pahalı eşyalar taşıyan bir adamın valiziydi. Yanında koltuğun üzerinde ise timsah derisinden evrak çantası vardı. Mükemmel kesimli krem rengi ipek takımının ceketinin göğüs cebinde Hugo Seymour adına çıkarılmış İngiliz pasaportu ve Bangkok'tan Londra'ya dönüş bileti vardı. Bilet 1. sınıftı elbette. Speedbird 10 Bangkok Havaalanı kalkış salonuna doğru ilerlemek üzere pistten ayrıldığı sırada limuzin yolcu kabul bölümünün önünde yavaşça durdu. Bay Seymour el arabasıyla valizini kendi taşıyan insanlardan değildi. Manikürlü elini kaldırdı ve Taylandlı hamal hemen koşup geldi. İş adamı şoföre bahşiş verdikten sonra başıyla kapağı açık bagajda duran valizi işaret etti. Sonra hamalı giden yolcu salonuna doğru takip etmeye koyuldu. British Airways 1. sınıf bankosunu işaret etti. Tropik gecenin yapış yapış sıcağıyla sadece 30 saniyeliğine temas etmişti. 1. sınıf bilet işlemleri için 1 saat 45 dakika gerekmiyordu. Bankonun gerisindeki genç görevlinin ilgilendiği başka kimse yoktu. Deri valiz 10 dakika içinde BA Londra uçağında gideceğini belirten etiketle bagaj bölümünde yerini aldı. Bay Seymour'a biniş kartı verildi ve 1. sınıf salonuna nasıl gireceği tarif edildi. Üniformalı Taylandlı gümrük memuru bordo pasaporta bir göz attıktan sonra biniş kartına baktı ve son olarak bakışlarını karşısındaki adamın yüzüne kaldırdı. Orta yaşlı, hafifçe bronzlaşmış, tıraşlı, koyu gri saçları berberde yıkanıp fönle şekillendirilmiş bir adamdı. Tek bir ter lekesi bile olmayan ipek gömleği sakız gibi bembeyazdı. Jim Thompson'dan aldığı ipek kravatı çok zarifti. Memur evrakları camın altından geri uzattı. "Savatli krap" diye mırıldandı İngiliz. Yabancıların kendi dilinde teşekkür ettiğini pek sık duymayan Taylandlı görevli başını kaldırıp gülümsedi. Sydney'den Bangkok'a gelen yolcular görünmeyen bir yerde Boeing'den inmiş, gümrüklü alana giden uzun koridorlarda yürüyorlardı. Hemen arkalarından transit yolcular ilerliyordu. Boeing sonunda boşalmış, temizlik görevlileri 59 sıra koltuğu temizlemeye başlamıştı. İşlerini bitirene dek 14 büyük çöp torbası dolduracaklardı. Timsah derisi evrak çantasını yanında taşıyan Bay Seymour, sakin adımlarla 1. sınıf bekleme salonuna gitti ve olağanüstü güzellikte 2 Taylandlı kız tarafından karşılandı. Kızlar onu rahat bir koltuğa oturtup beyaz şarap sundu. Geniş, serin ve lüks salondaki 20 yolcudan biri olan adam Forbes dergisini okumaya başladı. Bakmaya tenezzül etmediği için görmemişti. Ama Bay Seymour'un gittiği birinci sınıf bilet işlemleri bankosu, Club sınıfı bilet işlemleri bankosundan sadece birkaç metre ötedeydi. BA koltuk düzeninde Boeing 747-400'de 14 adet birinci sınıf koltuk vardı. Koltuklardan 10'u dolu olacaktı ve yolculardan 4'ü Sydney'den geliyordu. Bay Seymour, Bangkok'tan binecek 6 yolcudan ilkiydi. Club sınıfı koltuklarının 23'ü de dolu olacaktı. Yolcuların 18'i Tayland başkentinden binecekti. Bilet işlemleri salonunda birkaç metre uzağındaki kuyruğu da bu yolcular oluşturuyordu. Onların da ötesinde ekonomi sınıfı yolcularının oluşturduğu sıralar vardı. Bankoların önünde birikmiş insanlar sıranın kendilerine gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. 10 banko 400 yolcunun işlemleriyle uğraşıyordu. Yolcular arasında Higgins ailesi de vardı. Kendi bagajlarını taşıyorlardı. Kalabalığın yaydığı sıcaklık sonunda soğutma sistemini yarattığı serinliğe baskın çıkmıştı. Ekonomi sınıfı yolcuları ter içindeydi. Higgins ailesi duty free'ye kısa bir ziyaretin ardından bir saate yakın bir süre sonunda kalkış salonuna vardı ve sigara içilmeyen bölüme yerleşti. Uçağa binmelerine daha yarım saat vardı. Kaptan Fallon ve mürettebatı uçağa uzun süre önce binmişti ama kabin ekibi onlardan da önce varmıştı. Kaptan ve ekibi her zamanki işlemler için ofiste 15 dakika kalmıştı. Uçuşun süresini, yüklenmesi gereken minimum yakıt miktarını ve o gece takip edeceği rotanın ayrıntılarını belirten uçuş planını orada almıştı. Tüm bu bilgiler Bangkok ve Londra arasındaki çeşitli hava trafik kontrol merkezlerine iletilmişti. Fallon rotası üzerindeki ve İngiltere'deki hava durumunu kontrol etti ve önlerinde sakin bir gecenin uzandığını gördü. Notama, yani havacılara notlar, hızla bir göz gezdirdi. Resmi evrakların sonuncusu da imzalanıp el değiştirdikten sonra 4 pilot uçağa binmek üzere ayrıldı. Yolculardan çok daha önce binmişlerdi. Sydney'den gelen yolcular uçağı boşaltalı epey olmuştu. Temizlikçiler hala uçaktaydı ama bu KHD'nin sorunuydu. Ve Bay Harry Palfrey görevini hiç şüphesiz her zamanki gibi büyük bir ustalıkla yerine getirecekti. Aslında KHD'nin tek sorunu Taylandlı temizlikçiler değildi. Bütün tuvaletler temizlenip havalandırılacak sonra teftiş edilecekti. 400 yolcuya yetecek yiyecek ve içecek uçağa yüklenmiş, Palfrey Heathrow'dan kalkan bir başka jetle Londra'dan gelen son gazeteleri de uçağa almayı başarmıştı. Bay Palfrey daha işlerinin yarısını bile bitirmemişti ki kaptan ve ekibi geldi. Yaz aylarında Captain Fallon'a sadece iki yardımcı pilot eşlik ederdi. Ama Ocak sonundaydılar ve baştan yenecek sert kış rüzgarları uçuş süresini 13 saate çıkaracağı için nöbetçi kaptana ihtiyaç duyuluyordu. Adrian Fallon'un şahsi fikri buna gerek olmadığı yönündeydi. Mürettebat bölmesinin arkasında sol arka tarafta içinde iki dar yatak olan küçük bir oda vardı. Ve kaptanın uçağı otomatik pilota alıp diğer iki pilotun gözetiminde bırakarak 4-5 saat uyuması son derece normaldi. Yine de kural kuraldı ve bu uçuşta 4 kişilerdi. Fallon 4 pilot son uzun tünelden neredeyse bomboş olan uçağa yürürken yardımcı pilotlardan genç olana doğru başını salladı. "Üzgünüm Jim, harici kontrol." Mürettebat otobüsünün camından Bangkok'un parlak ışıklarına bakan genç adam başını salladı. Giriş tünelinin sonundaki kapıyı açtı ve sıcak geceye adım attı. Bu hiçbirinin hoşlanmadığı bir görevdi ama yapılması gerekiyordu ve genellikle en genç pilotun üzerinde kalırdı. Jumbo jet burundan kuyruğa, kanat ucundan diğer uca kare bir kutuya konmuş olsaydı, kutunun kapladığı alan bir dönümden fazla olurdu. Harici kontrol görevini yapan kişinin tüm o alanı kontrol etmesi, uçağın etrafında bir tur atarak hiçbir eksiklik veya fazlalık olmadığını görmesi gerekiyordu. Bir kapak tam kapanmamış olabilir, bir sıvı birikintisi kaçak olduğuna işaret edebilirdi. Yer ekipleri küçük bir aksaklığı gözden kaçırmış olabilirdi. Hava yolları son harici kontrolü kendi adamlarından birinin yapmasını tercih ediyordu. Bazen dışarıda ısı sıfırın çok altında olur, bazen de tropik bir muson yağmuru bastırmış olurdu. Kötü şans. Genç pilot 20 dakika sonra terden sırılsıklan birkaç sivrisinek tarafından sokulmanın dışında salimen uçağa geri döndü. Kaptan Fallon giriş seviyesinden üst kabine çıkan basamakları tırmandı ve mürettebat bölmesinin kapısından girerek kontrol alanına geçti. İki kaptan ve kalan yardımcı pilot birkaç dakika içinde ceketlerini çıkarıp dinlenme odasının kapısının arkasındaki askıya asmış ve yerlerine oturmuştu bile. Fallon elbette soldaki koltuğa oturdu ve kıdemli yardımcı pilotu sağına oturttu. Nöbetçi kaptan ayak altından çekilme amacıyla dinlenme odasına gitti ve borsadaki gelişmeleri incelemeye koyuldu. Fallon'un çiçeği burnunda bir pilot olarak mezun olduğu ve kariyerine yeni başladığı günlerde uçaklarda hala bir kılavuz kaptan ve bir uçuş mühendisi olurdu. Ama elektronik cihazlar uzun süre önce onların yerini almıştı. Mühendislik görevini artık başının üzerindeki ve önündeki teknolojik cihazlar üstlenmişti. Düğmeler, göstergeler, kollar, tuşlar ve kadranlar bir mühendisin yapabileceği her şeyi, hatta daha fazlasını yapabiliyordu. Atalet referans sistemi IRS, kara kutular artık bir kılavuz kaptanın işlevlerini çok daha hızlı bir şekilde yerine getirebiliyordu. Yardımcı pilot kalkış öncesi kontrol edilmesi gereken 5 ayrı listenin ilkinin kontrolüne başlamıştı. Fallon tüm bagajlar yüklendikten ve yolcuların sayısı Bay Palfrey'nin yaptığı kafa sayımında ellerindeki listeye göre tam çıktıktan sonra imzalaması gereken yolcu ve yük miktarını belirten evraka baktı. Kaptanların kabusu geride unutulan bagajlar değildi. Onlar sonradan gönderilebilirdi. Asıl kabus uçağa yüklenen ancak sahibinin uçağa binmediği bagajlardı. Öyle durumlarda sahipsiz olanlar bulunana dek tüm bagajlar indirilir, sonra bulunan bagajlar uçaktan ihraç edilirdi. Bu bagajların içinde her şey olabilirdi. Uçağa gücü APU, yardımcı güç ünitesi, yani pek az yolcunun bildiği 5. jet motoru sağlıyordu. Bu dev uçaktaki APU tek başına küçük bir uçağı havalandıracak güçteydi. Sayesinde ışıklardan motorun çalışmasına dek uçaktaki her şey dışarıdan herhangi bir kaynağa muhtaç olunmaksızın işliyordu. Higgins çifti ve kızları Julie yorgun bir halde ekonomi sınıfının bekleme salonunda oturuyordu. Julie artık huysuzlanmaya başlamıştı. 2 yıldızlı otellerinden ayrılalı 4 saat olmuştu ve bu 4 saat oldukça zahmetli bir yolculukla geçmişti. Bagajların otobüse yüklenmesi, geride herhangi bir şeyin bırakılıp bırakılmadığının kontrol edilmesi, sırada beklemek, sıkışık trafikte ilerlerken minik bir koltukta oturmak, geç kalmaktan endişe etmek, havaalanında otobüsten apar topar inmek, bagajları bulmaya çalışmak, çocuğu ve bagaj arabasını aynı anda idare etmeye çalışmak, bilet işlemleri için yüzlerce insanla birlikte sıraya girmek, işlemleri hallolana dek beklemek, güvenliğin röntgen cihazları alarmı harekete geçiren kemer tokası yüzünden üzerinin aranması, röntgen cihazından geçirilmek üzere elinden alınan oyuncak bebek için ortalığı velveleye veren küçük kız, duty free'den adellacer alışveriş yapmak, tekrar sıraya girip beklemek, tüm bunlar insanı yoruyordu. Ama sonunda uçağa binmeden önceki son duraklarına gelmişler, sert plastik sandalyelere yerleşmişlerdi. Elde yapılmış ve Phuket'ten hediye olarak alınmış oyuncak bebeğini göğsüne bastıran Julie, oturmaktan sıkılıp etrafta dolaşmaya başladı. Birkaç metre ötede bir adam ona seslendi. "Hey, ne güzel bir bebek o öyle." Kız durup ona baktı. Adam babasına hiç benzemiyordu. Küba topuklu kovboy çizmeleri, kirli bir çift solmuş kot pantolon ve kot gömlek giymişti. Boynunda boncuklardan yapılmış kolyeler vardı. Yanı başında küçük bir sırt çantası duruyordu. Keçeleşmiş ve muhtemelen uzun süredir yıkanmamış saçları ve çenesinden sarkan sakalı uzuncaydı. Julie Higgins henüz 8 yaşında olduğu için bilmiyordu ama uzak doğu batılı ucuz tatilcilerle kaynıyordu. Sırt çantasını kapan neredeyse herkes uzak doğuya gidiyordu. Julie ile konuşan da böyle biriydi. Uzak doğu onun gibiler için adeta bir mıknatıs gibiydi. Bunun en önemli sebeplerinden biri ulaşımın kolay olması, bir diğeri ise uyuşturucuların kolayca elde edilebilmesiydi. "Yeni aldık," dedi küçük kız. "Ona Puki adını verdim." "Çok güzel bir isim. Neden peki?" dedi hippi tembelce. "Çünkü babam onu Phuket'ten aldı." "Orayı biliyorum. Plajları harika. Tatilinizi orada mı geçirdiniz?" "Evet, babamla yüzdük, balıklar gördük." O sırada Bayan Higgins ayağıyla kocasının bacağını dürttü ve başıyla kızlarını işaret etti. "Julie, buraya gel hayatım," diye kızını çağırdı Bay Higgins anlayabileceği onaylamaz bir ses tonuyla. Julie yanlarına doğru yürüdü. Bay Higgins hippie'ye ters ters baktı. O tür insanlardan hiç hoşlanmazdı. Uyuşturucu kullanması muhtemel serserinin tekiydi besbelli. Yani kızının konuşmasını istemeyeceği türde biri. Hippi mesajı almıştı. Omuz silkerek cebinden bir paket sigara çıkardı. Başının üzerindeki sigara içilmez levhasına baktı ve sigarasını yakmadan önce serbest bölüme geçti. Bayan Higgins küçümseyen bir ifadeyle adama bakıyordu. O sırada koltukları 34'ten 57. sıralara kadar olan yolcuların uçağa binebileceği anonsu yapıldı. Bay Higgins biniş kartlarını kontrol etti. 34. sıra D, E ve F koltukları. Ailesini toparlayarak eşyalarını alıp almadıklarını kontrol etti ve sıraya doğru ilerlediler. Uçak belirlenen saat olan 23.45'te kalkamayacaktı ama bu o kadar da önemli değildi. Kaptan Fallon için önemli olan Bangkok Kule'den gece yarısından sonra 5 için bir kalkış alanı olması ve o saatte kalkışın gerçekleştirilebilmesiydi. Sivil havacılıkta kalkış ve iniş alanının olması en önemli noktaydı. Batı Avrupa'da veya Kuzey Amerika'da alanın kaçırılması halinde yenisinin alınması için bir saat daha beklemek gerekebilirdi. 20 dakikalık bir gecikme önemli sayılmazdı. Telafi edebileceğini biliyordu. Pakistan ve Güney Afganistan'da burundan alacakları güçlü rüzgarlar yüzünden uçuşun 13 saat 20 dakika süreceği öngörülüyordu. Londra ile 7 saatlik bir zaman farkı vardı. Havanın 0 dereceye yakın olacağı soğuk bir Ocak sabahı saat 6:20 geçe civarı Londra'ya ineceklerdi. Termometrenin 26 dereceyi gösterdiği ve nem oranının %90'lara ulaştığı Bangkok'tan çok farklı bir atmosfer olacağı açıktı. Kabin kapısı çalındı. KHD elindeki yolcu manifestosu ile içeri girdi. Ekibiyle yolcuların sayımını bitirmişlerdi. 405 kaptan. Listedeki rakamla örtüşüyordu. Fallon yolcu ve yük miktarını belirten evrakı imzaladı ve kalan son açık kapıdan BA yer ekibine ulaştırmak üzere yanından ayrılan Palfrey'e verdi. Dev uçağın dışında görevliler kalkış öncesi son işlerini tamamlıyordu. Bagaj bölümünün kapağı kapatıldı. Hortumlar çekildi. Araçlar güvenli bir mesafe bırakarak uzaklaştı. Dev uçak dört büyük Rolls-Royce motorunu çalıştırıp ilerlemeye başlayacaktı. Birinci sınıf bölümündeki Bay Seymour güzel ipek ceketini çıkarmış ve ön taraftaki dolaba düzgünce asan hostese vermişti. İpek kravatını çıkarmamış ama biraz gevşetmişti. Dirseğinin dibinde bir kadeh şampanya duruyordu. KHD ona Financial Times ve Daily Telegraph'ın son baskılarını getirmişti. Tepeden tırnağa bir züppe olan Bay Seymour kaliteye aşıktı. Hollywood yıldızlarının bile dilenciler gibi göründüğü o günlerde kaliteyi gözetmeyi bir ayrıcalık sayıyordu. Fallon mürettebat bölmesine son kontrollerin yapılışını izledi. Aşağı bakınca traktörü ve bazen traktör Joe adı verilen o tanınmayan ama çok önemli bir görevi yerine getiren şoförünü gördü. Speedbird 1-0, o olmaksızın hiçbir yere gidemezdi. Zira burnu dosdoğru terminale bakıyordu ve yardımsız dönemezdi. Fallon Bangkok Kule'den motorları çalıştırma izni aldı. Traktör Joe'nun minik ama inanılmayacak kadar güçlü aracı 747-400'ü geri geri çekmeye başladı. Ve 4 Rolls-Royce 524 çalıştı. Fallon bunun için alandan güç desteğine gereksinim duymuyordu. APU bu işi hallederdi. Yardımcı pilot Fallon'un komutuyla başının üzerindeki kontrol paneline uzandı. 4 numaralı motoru çalıştıran düğmeye bastı. Bu arada diğer eliyle yine 4 numaralı yakıt kontrol düğmesini idare ediyordu. Bu işlemleri 3 kez daha tekrarladı ve 4, 3, 2 ve 1 numaralı motorları çalıştırdı. Bu arada otomatik yakıt kontrol mekanizması motorları yavaşça boşta çalışma konumuna getirmişti. Traktör Joe Speedbird 1.0'ı 90 derecelik bir açıyla çevirdi ve böylece uçağın burnu taksi yoluna bakacak şekilde döndü. İşi bittiğinde taktığı kulaklığı mikrofonu aracılığıyla mürettebat bölmesine haber verdi. Kulaklığın kablosu hala uçağın ön tekerleğinin yanındaki yuvaya takılıydı. Park freni istiyordu. Bunu istemekte çok da haklıydı. Taylandlı bir gün yaşlı bir adam olmayı umuyordu. Bağlantıyı ayırmak için araçtan inmesi, uçağın yanına gitmesi ve kabloyu çıkarması gerekiyordu. Bunu yaparken uçağın ön tekerleğinin altında kalan bir traktör Joe hamburger köftesine dönerdi. Fallon park frenini devreye soktu ve adama bağlantıyı ayırabileceğini bildirdi. 10 metre aşağıda Taylandlı kabloyu çıkardı, geri çekildi ve kablo yuvasından aldığı bayrağı işlev gereği salladı. Kule ilerlemesi için izin verdi. Higgins ailesi 34. sıradaki koltuklarına nihayet yerleşmişti. Şansları vardı. Koltuklardan G boş olduğu için bütün sıra onlara aitti. John Higgins koridor tarafındaki D'ye oturdu. Karısı sıranın diğer ucundaki G'ye yerleşti. Pookie'yi rahat ettirmek için bebeğe bir yer hazırlayan Julie'yi aralarına almışlardı. Speedbird 1.0 taksi yolu üzerinde kalkış noktasına doğru ilerliyordu. Dev gövdesinin yön kontrolü sadece Fallon'un sol eliyle kontrol ettiği ön tekerleğin hareketleriyle sağlanıyordu. Kaptan Fallon kule kontrol ile sürekli bağlantı halindeydi. Pistin uzak ucuna ulaştığında kalkış izni istedi ve izin hemen verildi. Bunun anlamı hiçbir duraksama olmaksızın taksi yolunda ilerleyip havalanabileceğiydi. Jumbo pistte ilerlemesini sürdürdü. Burnu ortadaki çizgiyle aynı hizadaydı. Kaptan gaz kolunu itti ve parmakları kalkış etrafında dolaşma komutasını harekete geçiren otopilot ayarlarının düğmesine uzandı. Dört motorun gücü otomatik olarak önceden belirlenmiş seviyeye ulaştı. Yolcular uçağın hızı yükselirken meydana gelen sarsıntıyı hissedebiliyordu. Dört jet motorunun çığlığını ne yolcular ne de mürettebat bölmesindeki soğukkanlı uçuş ekibi duyabiliyordu ama gücünü herkes hissediyordu. Ana terminalin ışıkları bir anlığına belirip kayboldu. Kontrol paneline bir dokunuş ön tekerleğin pistten ayrılmasını sağladı. 10 saniye sonra uçak tamamen havalanmıştı. Yardımcı pilotun eli uçak yerden ayrılırken Fallon'un komutuyla iniş takımını tamamen kaldıran düğmeye uzandı. Arda arda metal sesleri duyuldu ve sonra bütün gürültü ve sarsıntı sona erdi. Önce dakikada 450, sonra 500 metre hızla tırmandıktan sonra tırmanış hızlarını azalttılar. Fallon kanat flaplarının kademeli olarak geri çekilmesini istedi. Flaplar 20 dereceden 10'a, sonra 5'e, 1'e ve son olarak 0 derece konumuna getirildi. 34D'deki John Higgins sonunda sıkı sıkıya yapıştığı koltuk kollarını bıraktı. Uçmaktan korkardı ve en nefret ettiği bölümde kalkış anıydı. Ama bu hislerini ailesine belli etmemeye çalışıyordu. Koridordan ileriye bir göz attı ve havaalanındaki hippinin sadece 4 sıra önlerinde, koridorun karşısında 30C'de oturmakta olduğunu gördü. Uzun koridor ekonomi bölümünün sonundaki mutfak bölümü ve 4 tuvalete kadar uzanıyordu. 4-5 hostesin gecikmiş akşam yemeğini sunmaya hazırlanmakla meşgul olduğunu görebiliyordu. Otelde yediği son yemeğin üzerinden 6 saat geçmişti. Karnı epey acıkmıştı. Julie'ye dönerek çizgi film kanalını bulmasına yardım etti. Bangkok'tan kalkış genellikle kuzeye doğru olurdu. Fallon tırmanan uçağı nazikçe iskeleye çevirdi ve aşağı baktı. Açık bir geceydi. Bangkok'un etrafına kurulduğu Tayland körfezi arkalarında kalmıştı. Önlerinde Andaman denizi vardı. Ay ışığını yansıtan öyle çok çeltik tarlası vardı ki bütün ülke denizden ibaretmiş gibi görünüyordu. Speedbird 1-0 10 bin metreye tırmanıp yüksekliğini sabitleyerek Londra'ya doğru rotasını belirledi. Kalküta, Delhi, Kabil, Tahran, Doğu Türkiye, Balkanlar ve Almanya üzerinden uçacaklardı. Olası birkaç rotadan biri buydu. Speedbird 1-0 otomatik pilota geçirdi, gerindi ve hosteslerden biri tam vaktinde kahve servisi yaptı.